Kitabın adı Aşk Başkadır Hikayeler. Yazarı Guy de Maupassant, çeviren Faruk Yener. İkinci ayrım, sayfa 11. Aşk Başkadır. Ormanlarla örtülü tepenin doruğunu eski çağlar mimarisini bütün özellikleriyle yansıtan büyük bir şato süslüyordu. Çevresindeki kocamış ağaçlardan kuytu gölgeler uzanıyor, önündeki parkın bir yönü yamacı kapsayan ormana, öbür yönü tarlalara ulaşıyor, taşlardan örülmüş bir havuzun yüzeyine çevresindeki mermer kadın heykelleri yansıyordu. Havuzun iki tarafından sırta yükselen ve yükseldikçe küçülen katmerli küçük su birikintilerinde doruktan çıkan bir kaynağın suları süzülüyor, diplerinde yüzyıllardır biriken bembeyaz kireç tabakasını her an biraz daha kalınlaştırıyordu. Artık yaşlanmış, güzel ve hopla bir kadına benzeyen yapıyı değerlendiren yalnız bu görüntüler değil, insan eliyle açılıp türlü deniz hayvanı kabuklarıyla süslenen mağaralarında en azından yüzyıllardır biriken aşk anıları, öyküleriydi. Bütün bunlar hala anlatılıp duran alışkanlık ve töreler. Eski çağların günümüze pek yumuşamış olarak bıraktığı hovardalık ve yürekliliği belirtmeye yetiyordu. 16. Louis biçiminde döşenmiş, duvarları eli sepetli güzel kadınlar, yakışıklı şövalye resimleriyle süslü küçük bir salonda çok yaşlı bir kadın oturuyordu. Mumyalaşmış elleri koca bir koltuğun iki yanından sarkmaktaydı. Canlılığını öylesine yitirmişti ki ilk bakışta ölmüş sanılabilirdi. Tülle örtülmüşe benzeyen gözleri durgun bir bakışla gençliğine ait görüntüleri görmek istermişçesine parka yönelmişti. Ara sıra hafifçe eser rüzgar salonu çayır ve çiçek kokusuyla dolduruyor, kadının anılarla dolu başının iki yanından inen bembeyaz saçlarını okşuyordu. Yanında büyük bir gergefe gerili mihrap örtüsünün işlemelerine dalmış genç bir kız oturuyordu. Sarı saçları iki örgüyle sırtına inmişti. Parmakları makine gibi işlerken rüyalı gözlerinden düşüncelerinin nerelerde olabileceği kolayca seziliyordu. İhtiyar başını yavaşça çevirdi. "Berthe," dedi, "bana biraz gazete oku, dünyada neler olup bittiğini bileyim." Genç kız gazeteye uzandı, göz gezdirdi. "Bol bol siyaset var nineciğim, okuyayım mı, ister misin?" "Evet, evet yavrum. Hiç aşk haberi, hikayesi yok mu? Fransa'da çapkınlık, hovardalık öldü mü? Artık ne sevgili kaçırmalardan, ne bu gibi olaylardan söz edilmiyor eskisi gibi." Genç kız bu sefer daha dikkatle baktı gazeteye. "İşte işte bir aşk faciası," dedi. İhtiyar kadın yüzünün bütün buruşukluklarıyla gülümsedi. "Oku bakayım." Berthe başladı okumaya. Kesaplı bir öyküydü bu. Bir kadın, kocasının sevdiği kadından öç almak amacıyla yüzüne kesap dökmüş, yaralamıştı. Bu davranışına karşılık daha ilk duruşmada beraat etmiş, mahkeme salonunu dolduran halkın alkışları arasında çıkıp gitmişti. Nine koltuğunda hafifçe kımıldadı. "Gerçekten tüyler ürpertici, korkunç. Bak bakalım başka bir şey var mı yavrum?" Berthe aradı yine. Adliye olayları başlığı altındaki sütunda bir başka haber buldu. Acı bir facia. Yaşı geçkin bir satıcı kız, yakışıklı bir delikanlıya gönül vererek kendisini teslim etmiş, ancak sevgilisinin bazı kaçamaklarını duyunca tabancaya sarılıp yaralamıştı. Yaralı hayatı boyunca felçli kalacaktı. Hepsi de saygın ve erdemli kişilerden kurulu jüri ise suçluyu beraat ettirmişti. Bu sefer yine pek sinirlendi, titreyen bir sesle bağırmaya koyuldu. "Çağımızda delirdi insanlar. Evet, delirdiler. Tanrı sizlere hayatın en büyük zevkini, soluk aldığımız sürece en tatlı meyveyi, aşkı vermiş, sen kezap ve kurşunla yok et bu nimetleri. Bütün bunlar İspanyol şarabına sokak pisliği katmaktan başka bir şey değil." Berthe ninesinin bu tepkisini kavrayamamıştı. "Ama kadın intikamını aldı. Düşün, evliydi ve erkeği onu aldatıyordu. Nine büsbütün çileden çıkmıştı. Sizlere, bugünün kızlarına günümüzde ne saçma görüşler aşılıyorlar böyle? Berthe karşılık verdi. Evlilik nineciğim, evlilik kutsal bir şey. İhtiyar kadın eski hoppa çağını hatırlatan bir titremeyle sarsıldı. Kutsal olan aşktır. Şimdi beni iyi dinle sevgili kızım. Üç kuşağın büyüdüğünü gören, erkekler ve kadınlar çerçevesinde çok şey bilen bir ihtiyarı dinle. Evlilik de aşk da ayrı cinslerden iki insanın beraber olmasıdır. İnsan aile kurmak amacıyla evlenir, toplum düzenine yardımcı olmak amacıyla aileyi kurar ve aslında insan toplumu aile müessesesinden vazgeçemez. Eğer toplumu bir zincir olarak düşünürsek her aile bu zincirin bir halkası demektir. Bu halkayı uçlarından kaynatabilmek için uygun madenler seçmek gerekir. Evlenmeyi gerçekleştirmek, bir araya gelecek olanların geçmişleri, servetleri ve durumlarıyla birbirine uymaları, gelir ve çocuk konusunda inanç birliğine sahip bulunmaları şartıyla mümkündür. İnsan her zaman toplum öyle istiyor diye evlenmez sevgili kızım. Ama belki 20 defa aşık olabilir çünkü onu doğa yaratmıştır. Görüyorsun, evlilik bir yasa ama aşk bizi bazen sağa bazen sola iten bir güçtür. Yasaları içimizdeki bazı itişleri sınırlamak için yaparız ama bu itişler bazen öylesine bir güç kazanır ki artık karşı koymak imkansızlaşır. Çünkü bu güçler Tanrı'nın, yasalarsa insanın ürünüdür. Bilirsin yavrum, çocuklara ilaçları şeker katıp verirler. Eğer hayatımızı imkanların el verdiği ölçüde aşk katıp tatlandırmazsak içimi zor bir ilaca döndürürüz. Berthe gözlerini alabildiğini açarak fısıldadı. Ama nine nineciğim, insan çoğu zaman bir defa sevebilir. Yaşlı kadın kendi gençlik çağının Tanrısına yemin edermiş gibi ellerini göğe uzatarak haykırdı. Siz utanç verici bir kitle oldunuz. Düşük düzeyde bir kitle. Devrimden sonra şükran duygusu ve gereği kayboldu. Her konuyu büyük sözlerle örtüyor, can sıkıcı bir takım görevleri varlığınızın korunması uğruna yapıyor, eşitliğe ve ebedi aşka inanıyorsunuz. Bazı insanlar aşktan ölünebileceğini söylemek için dizeler sıralıyor. Benim çağımda dizeler erkeklere kadınları nasıl sevmeleri gerektiğini öğretmek için yazılırdı. Yine benim çağımda eğer bir soylu genç hoşa gidiyorsa hemen bir uşak gönderilirdi. Ve yeni bir zevk kapısı açılmışsa eski aşığa veda edilirdi. Bazen ikisi de pek güzel idare olunurdu. İhtiyarın yüzünde derin anlam taşıyan bir gülümseme ve gözlerinde ancak zengin ruhlu kişilerin öbürleriyle aynı hamurdan yoğrulmadığını, başkalarınca yapılmış kuralları umursamadığını yansıtan bir ışık belirdi. Genç kızın rengi sapsarı olmuştu. Bu tür kadınların onuru yoktur. Nine ciddileşti. Ruhuna Voltaire'in coşkusu yerine Rosa'nın yumuşak düşüncesi yayılmıştı sanki. Onuru yok muydu? Onun için mi seviyorlardı? Kendisi onun için mi böyle konuşuyor, duygulanıyordu? Sevgili kızım, eğer bizlerden, Fransa'nın seçkin kadınlarından biri aşıksız kalırsa, bütün saray katılırdı gülmekten. Eğer o kadın hayatını sürdürmek istiyorsa, manastıra kapanmaktan başka çaresi kalmazdı. Şimdi sizler kocanızın ömür boyu yalnız sizi seveceğinizi sanıyorsunuz. Eğer gerçekte böyle bir şey mümkünse tabii. Şimdi sana diyorum ki, evlilik toplumun sürmesi için gerekli bir kuruluştur ama cinsiyetimizin yapısını etkilemez, anladın mı? Hayatta tek güzel şey vardır, aşk. İşte bunu anlayamadığınız için kötü eğitiliyorsunuz, kendinizi kutsal inançlara veriyor ya da inancı arsa gibi satın almaya kalkıyorsunuz. Genç kız titreyen elleriyle ihtiyarın kupkuru parmaklarına sarıldı. Sus nineciğim, yalvarırım, sus. Sonra ninesi hafifçe alnından öperken ellerini göğe açıp çağdaş ozanların zırvalı olan büyük ve ebedi aşk için duaya koyuldu. Beri yandan yine 18. yüzyılın hovarda düşüncelerine dayanan tatlı ve sağlıklı inancını mırıldanıyordu. Dikkat et sevgili kızım, böyle budalıklara inanmakta devam edersen çok mutsuz olursun. Paris serüveni. Kadınlarda meraktan daha güçlü bir duygu var mıdır acaba? Yalnız hayal planında kalanları gerçekte de tanımak, denemek, dokunmak. Bir kadın neler yapmaz bütün bunlara ulaşmak için. Merak ve sabırsızlık duyguları uyanırsa emin olun her tehlikeyi göze alır, hiçbir engel tanımaz. Söz konusu ettiğim yaratıklar ruhları üç kata ayrılmış gerçek kadınlar tabii. Bu tipler dıştan akıllı ve soğuk görüntülüdür ama daha altta esrar dolu üç bölüm vardır. İlk bölümde sürekli hareket halinde dişice bir sabırsızlık. İkincisinde bağlılık örtüsü altında tam anlamıyla iki yüzlü ve alaycı bir hilekarlık. Üçüncüsünde kafasız aşıkları intihara, akıllıları zevke götüren özü çürük, kabuğu tatlı bir inanç çizgisidir. Serüvenini anlatmak istediğim kadın, erdemli hayatın sıkıntısıyla bunalmış bir taşra güzeliydi. Günlerini ev işlerine, çok çalışan eşine ve iki çocuğuna adamıştı. Adamıştı ama kalbi, tatmini güç bir merak ve bilinmeyene karşı duyulan güçlü bir özlemle titriyordu. Düşünceleri durmadan Paris'e kayıyor, bu büyük alemi dergilerden izlemeye çalışıyordu. Balolar, bayramlar, eğlenceler, tuvaletler konusundaki haberler duygularını büsbütün ateşliyor, bu haberlerin masum görünüşlü satırları arasına yarı örtülü katışan bazı söylentilerle büsbütün coşuyordu. Paris'i, lüksü ve pırıltısı altında yatan kötülüklerden habersiz bir bakışla görüyordu. Uzun geceler boyunca yatakta kocasının düzenli horultusunu duymamaya çalışarak, adları gazetelerde karanlık gökte parıldayan yıldızlar gibi sık sık yer alan ünlü kişileri, türlü çılgınlıklarla dolu bir hayatı, bilinmeyen zevklerle örtülü, antik içki şölenlerini hatırlatan eğlenceleri, duygularının yeteri kadar kapsayamadığı zarif davranışları hayal ediyordu. Paris bulvarlarında insan tutkularını saklayan, duvarları arasında duyulmamış, esrarlı aşk serüvenleri gizli evler sıralıydı sanki. Gençliğinin yavaş yavaş geçtiğini fark ediyordu. Ev görevlerinin aldatıcı mutluluğu içinde gerçekten hayatı tanımadan düzenli, alışılmış işlerle dolu, direnilmeyecek kadar tek düze bir ortam içinde yaşlanıp gidiyordu. Gerçi hala güzeldi, güzelliğini dolaba konmuş bir kış elması gibi saklamıştı ama gizli isteklerle sarsılıyor, günah dolu içkiden bir defa bile içmeden, Paris'in o hareketli havasını bir defa bile katılmadan ölüp gideceğinden korkuyordu. Bir gün başkente gitmek üzere hazırlığa girişti. Sözde akrabalarını görecekti. Kocası tahmin ettiği gibi işlerini bırakmamış, yola yalnız başına koyulmuştu. Kente ulaşınca ortadan iki gün, iki gece kaybolmayı düşünüyordu. Gerektiğinde mazeret olarak kent yöresinde oturan arkadaşlarına rastladığını söyleyecekti. Trenden iner inmez aradığını bulmak için dolaşmaya koyuldu. Kahveleri gözden geçiriyor, sayfalarında her sabah aşk çağrıları yer alan Figaro gazetesini inceliyordu. Ama hiçbir yerde ne sanatçıların ne oyuncuların katıldığı Bacchus şenliklerini, ne bir zevk tapınağının kapısına, ne binbir gece masallarının mağarasına, ne de içinde esrarlı bir dinin inceliklerini gizleyen bir Roma mahzenine rastlayabilmişti. Akrabaları, ünlü kişileri tanımayan orta halli insanlardı. Dönmeye karar vermişti ki özlediği bir olay yardımına yetişti. Cosette-Dieantin'den aşağı doğru yürürken vitrinde renkli Japon heykelcikleri dizili bir mağaza ilgisini çekti. Fil dişi figürlere, porselen vazolara, bronz şamdanlara bakarken içeride mağaza sahibinin saygılı bir tavırına şişman, kısa boylu, saçı dökülmüş bir adama kocaman karınlı, büyükçe bir maymun heykelini satmaya çalıştığını gördü. Satıcı her cümleye sanat meraklısı müşterisinin çok bilinen adıyla başlıyor. Kadınla erkekle öbür müşteriler o sırada yalnız maymunla ilgili görünen, aslında ünlü bir yazar olan adamı kaçamak bakışlarla süzüyorlardı. İşin tuhafı, yazarla maymun birbirlerine aynı anadan doğmuş gibi benziyorlardı. Çirkinlik ölçüleri hemen hemen aynıydı. Satıcı konuşuyordu. Majen Varin, size bu heykeli hatırınız için maliyeti olan 1000 franka verebilirim. Aslında 1500 de isteyebilirim. Ama bir sanat meraklısına bu indirimi tanımak zorundayım. Emin olun, bu gibi işlerde herkes bana koşar. Bay Jean Varin. Daha dün Bay Bosnach antika bir şal aldı benden. Bay Alexander Dumas için şu güzel şamdanların eşini. Ve Bay Eminzola ise elinize tuttuğunuz şu heykelciyi görseydi çoktan alıp götürmüştü Bay Varin. Yazar kararsızdı. Heykeli beğenmişti ama pahalı buluyordu. Çevresindeki ilginin de farkında değil de köşesinde yalnızmış gibi rahattı. Kadın gözlerinde garip bir ışıltı ile titreyerek mağazaya girdi. Adam genç mi, yakışıklı mı, zarif mi umurunda değildi. Adının Jean Varin olması yetmişti ona. Yazar içindeki uzun mücadeleden sonra heykeli çekinerek masaya bıraktı. Hayır, çok pahalı. Bu sözler üzerine satıcı konuşmasını daha da heyecanla sürdürdü. Ama Bay Jean Varin pahalı ne demek? Rahatça 2000 frank eder. Yazar heykelin porselen gözlerine bakarken üzüntüyle mırıldandı. Size karşı çıkmıyorum. Yalnızca benim için pahalı. Kadın büyük bir cesaretle söze karışıp satıcıya sordu. Peki bana kaça verirsiniz? Satıcı şaşkın bir tavırla döndü. 1500 frank bayan. Alıyorum. Kadını o ana kadar fark etmeyen yazar da birdenbire dönmüş, kısık gözlerle onu baştan ayağa süzerek anlayan bir insan dikkatiyle ayrıntılarına geçmişti. Zarifti, heyecanlıydı, gizlemeye çalıştığı ateşin birden belirişinden doğan alevli bir görüntüsü vardı. Üstelik bir Japon biblosuna 1500 frank verebilecek zevke sahipti. Kadın son derece tatlı, ince bir tavır ve titrek bir sesle. Özür dilerim bayım dedi. Galiba biraz acele ettim. Belki daha son sözünüzü söylememiştiniz. Yazar cevapladı. Söylemiştim sayın bayan. Kadın işten gelen bir sesle konuşmaya devam etti. Bayım, bugün ya da daha sonra düşüncenizi değiştirirseniz heykel emrinize hazırdır. Onu hoşunuza gittiği için aldım. Olaydan çok etkilenmiş görünen yazar gülümseyerek sordu. Nereden tanıyorsunuz beni? Kadın adama olan hayranlığını yeniden belirttikten sonra eserlerini bir çırpıda saydı bir ardına. Yazar elini masaya dayamış, keskin bakışlarla onu süzüyor, bu güzel yaratığın ne demek istediğini anlamaya çalışıyordu. Satıcı önemli bir reklam fırsatını kaçırmamaya çabalayarak dükkanındakilere ve yeni gelenlere hafif sesle anlatmaya koyulmuştu. Bayanlar, baylar, işte bakın ünlü yazar Bay Jean Varin. İlgi çekici değil mi? Bütün başlar böyle ünlü bir kişiyi görmek için dönmüştü. Kadın saldırı emrini veren bir komutanın cesaretiyle başını geriye atarak konuşmasına devam etti. Beni çok ama pek çok sevindirmek ister misiniz? Bu heykeli sizi bir rastlantıyla yol üstünde ancak birkaç dakika görebilen bir hayranınızın armağanı olarak kabul edin lütfen. Yazar bu ikramı kabul etmemişti. Kahkahalarla gülerek karşı koymaya çalışıyordu. Sonunda kadın inatla bağırdı. Pekala, onu size ben getireceğim. Nerede oturuyorsunuz? Adam adresini vermiyordu. Kadın satıcıdan öğrendi, parayı ödedi, heykeli alarak bir arabaya atladı. Yazar niçin yapıldığını bir türlü anlayamadı bu ikramı, reddetmek amacıyla ardından koştu. Kendini güçlükle arabaya attı, atlarının yürümesiyle kadının üzerine düştü, sonra biraz pişman yerine oturdu. Araba evin kapısı önünde durmuş, yazar armağanı alamayacağını kesinlikle tekrarlamıştı. Kadın yeni bir şart sürdü. Bu heykeli size ancak bu gece her isteğimi yerine getirirseniz bırakmam. Olay yazara öyle gülünç geliyordu ki şartı kabul etti. Kadın sordu hemen. Bu saatlerde genellikle ne yaparsınız? Adam kısa bir duraklamadan sonra cevapladı. Gezmeye giderim. Kadın kararlı bir sesle arabacıya seslendi. Bulunuk ormanlarına. Araba yürüdü. Kadın yol boyunca ondan tanıdığı ünlü güzelleri göstermesini, özellikle metreslerini en ufak ayrıntılarına dek anlatmasını, onların alışkanlıklarını, ruhi durumlarını ve gizli yönlerini açıklamasını istedi. Akşam olmuştu, yeniden sordu. Peki, bu saatte ne yaparsınız? İçki içerim. Öyleyse içki içmeye gidiyoruz. Bulvar üzerindeki büyük kahvelerden birine girdiler. Yazar kahvenin sürekli müşterisiydi, sevinçten yerinde duramayan kadını oradaki dostlarına tanıttı. Zaman çabucak geçmişti. Akşam yemeği saati gelmedi mi daha? Geldi sayın bayan. Şu halde yemeğe gidelim. Ünlü Bignok lokantasından çıkarlarken kadın sordu. Peki akşamları ne yapıyorsunuz? Değişir. Bazen tiyatroya giderim. Şu halde tiyatroya gidiyoruz. Kendince çok önem taşıyan bir vaudeville seyretmek için oturdukları balkonda herkesin yazara ve kendisine bakmalarıyla yeni bir kıvanç dalgası sardı kadını. Oyun bitince yazar elini öptü ve "Artık yapılacak tek şey kalıyor," dedi. "Bu güzel gün için size teşekkür etmek. Peki geceleri bu saate ne yaparsınız?" Fakat eve giderim." Kadın biraz titreyerek gülmeye başladı. Pekala, evinize gidelim. Yolda konuşmadılar. Eğer kalbinin derinliklerindeki bir sese uyarak işin sonuna kadar gitmeye kararlı olmasaydı, ara sıra bütün vücudunu kaplayıp titreten heyecanına direnemeyecek, kaçacaktı. Evin merdivenlerinde kibritle basamakları aydınlatan adama göstermemeye çalışarak birkaç sefer korkuluklara yaslanmak zorunda kaldı. Ve yatak odasına girince çabucak soyundu, karyolaya girdi, tek kelime söylemeden duvara dönüp beklemeye koyuldu. Cinsel konularda sadece bir taşra noterinin karısıydı, acemi ve ilkeldi. Yazar ise harem sahibi bir paşa kadar deney sahibiydi. Birbirlerini anlayıp uyuşmalarına, anlaşmalarına imkan yoktu. Adam uyudu. Odanın sessizliğini büyük bir saatin rakkasından yansıyan tiktaklar bozuyor, kadın hiç kıpırdamadan kocasıyla geçen geceleri düşünüyordu. Birden Çin işi gece lambasının sarı ışığında sırt üstü yatmış, yuvarlak karnı balon gibi şiş yazarı gördü. Bozuk bir orktan çıkıyormuşçasına kötü seslerle horluyor, başındaki 15-20 tel saç tepesinde garip bir görüntü yatıyordu. Sanki bu kabaklaşmış başı örtme zorunluluğundan bıkmış gibi dağılmışlardı. Yarı açık ağzının kenarından salyası sızmıştı. Kadın sabahın ilk ışıkları kapalı perdeleri aydınlatır aydınlatmaz doğruldu, kalktı, sessizce giyindi. Kapıyı açarken hafif gıcırtıyla adam uyandı, gözlerini ovuşturmaya başladı, birkaç saniye sonra da doğruldu. "Ne, gidiyor musunuz?" Kadın ürkek bir tavırla sordu. Evet, gün doğuyor. Şimdi beni dinleyin, sorularım var size. Dün gün boyunca beni şaşkına çevirdiniz. Şimdi işin doğrusunu, bütün bunların için yaptığınızı açıklayın bakalım. Kadın bir bakire gibi kızararak yavaşça yazara yaklaştı. Sefahati, sadece sefahati ve günahı tanımak istedim. Zevkli bulmadım. Sonra kendisini merdivenlerden atarak sokağa çıktı. Çöpçüler çalışmaya başlamışlardı. Kaldırımları, caddeyi süpürüyor, pisliği büyük saç kaplara dolduruyorlardı. Bu işleri yaparken düzenli hareketleriyle tarlada ekim biçenlere benziyorlardı. Kadın uzun süre kaldırımdan kaldırıma, mekanik bir kukla gibi yürüyerek kendine gelebildi. Yürüdükçe ruhundaki toz toprağın tıpkı caddeler gibi süpürüldüğünü duyuyordu sanki. Yüreğinde yalnızca Paris'i temizleyen süpürgelerin anısı, soluğu kesilmiş ve yarı donmuş bir durumda evine döndü. Odasına girer girmez sarsılarak ağlamaya koyuldu. İkinci ayrımın sonu sayfa 24. Devamı üçüncü ayrımda.